Ayrım 37.
Yeteri kadar öldürdünüz diye bağırdı. Sus diye haykırdı başıbozuklardan biri, yoksa seni de öldürürüz. Yaklaşmayın karşılığını verdi yaşlı adam, kollarıyla iki Yahudi'yi sararak. Benim koruyuculuğum altındalar. Tam o sıra iki lejyon askeri göründü ve tartışmaya son verdi. İki Yahudi götürülürken aşıklar ormandan gelen tüfek seslerini işittiler. Başıbozuklar iki başka kaçak daha bulup öldürmüşlerdi. Elisa hayatta kalan 5-6 kişiyle birlikte okulun ardından kazılan hendeğe atmıştı kendini. Araplar oraya da geldiler ve birbirine karışan gövdelerin üzerine şarjörlerini boşaltmaya koyuldular. Genç kızın attığı iç paralayıcı çığlık Araplardan birinin onun hendeğin dışına çekmesine yetecek kadar kısa bir süre kıyımı durdurdu. Hemen başka adamlar elinde olmadan kızı kurtaran Arap'tan ırza geçme imtiyazını almak için koşup geldiler. İki Arap sonunda kibutsun dumanı tüten yıkıntılar arasından kızı geçirip bir koruluğa götürdüler. Yere devirip giysilerini parçalayarak çıkarmaya koyuldular. İki yaylım ateş işitildi. Şaşıran Eliza, Arapların ölü olarak ayakları dibine yığıldığını gördü. Yerinden kalktı ve kendini elinde dumanı tüten makinelisini tutan bir Arap lejyonu teğmeniyle karşı karşıya buldu. Teğmen Naif El Hamut cebinden bir ekmek parçası çıkarıp kıza uzattı. "Şunu yiyin," dedi. Son kırıklığı da yutana kadar bekledi. "Artık benim koruyuculuğum altındasınız," dedi ve kızı savaş arabasına kadar götürdü. Onlar uzaklaştıklarında kibustan yıkıntılar arasına boğuşan yağmacıların kaykırışları geliyordu sadece. Eliza, merkez kibutsun savunmasıyla görevlendirilen Palmaç grubundan tek sağ kalan kişiydi. Tel'in saldırısı başladığında sağ olan 80 çiftçiden bu 3 kişi kurtulmuştu. Nahum ve İzak Ben Sira ile Jakob Edelstein. Moshe Zilberschmidt'in o karamsar kehaneti gerçekleşmişti. 148 kişi meyvelerle kaplamaya yemin ettikleri toprağı kanlarıyla sulamışlar, kendilerini feda etmekle de çağdaş bir Masada Kıfar Etzion kibutsunun efsanesini gelecek kuşaklara sunmuşlardı. Dipnot. Kurbanlar arasında güzel Polonyalı Zipora Rosenfeld ve ayrılmak istemediği kocası da vardı. 19 yıl sonra 6 gün savaşının ertesi, tanımadığı annesiyle babasının uğrunda can verdikleri bir görevi yerine getirmek üzere başka bir Rosenfeld, kasvetli Kıfar Etzion tepelerine dönecekti. Yossi Rosenfeld bugün yeniden canlandırılan Kıfar Etzion kibutsunda elektrikçidir. Bir toz bulutu hareket halindeki araç dizisini incecik bir gri tabakayla kaplıyordu. Amman'ın dış mahallelerinde, köylerde, bütün kavşaklarda, damlardan, pencerelerden, bedevilerin keçi derisinden yaptıkları çadırlardan çılgına dönen halk askerleri alkışlıyordu. Arap lejyonu savaşa gidiyordu. Kıfar Etzion'u yok eden ordunun askerleriyle zırhlı araçları, Ürdün'ün göbeğindeki Mafrak ve Zerka üstlerine, Moab dağlarından aşağı inmek ve Filistin'e girmeyi beklemek üzere Şeria kıyısına toplanmak için bırakmışlardı. 5 kilometre uzunluğunda ardı arkası kesilmeyen bir dizi halinde Ürdün yollarını kaplıyorlardı. 500'den fazla araç vardı. Kamyonlar, cipler, radyolu arabalar, gezici mutfaklar, paletli araçlar, savaş arabaları, top çekenler, cephane taşıyıcılar, onarım atölyesi olarak kullanılan römorklar. Bu güç gösterisi geçtiği her yerde halk yığınlarının coşmasına yol açıyordu. Kadınlar kara örtülerinin ardından yuyular çekiyorlardı. 1200 yıl önce peygamberin askerleri Arabistan çöllerinden dışarı çıkalı beri bütün Müslüman savaşçıların harekete geçişinde atılan bir savaş çığlığıydı bu. Erkekler alkışlıyor ve askerleri yüreklendiriyorlardı. Çocuklar onlara çiçek atıyor ve araçların ardından sevinçle bir koşudur tutturuyorlardı. Kırlarda at ya da deve sırtındaki adamlar araç dizisiyle birlikte yol alıyor ve delice dört nala kalkarak silahlarını havaya boşaltıyorlardı. Aynı heyecan ve ateşle yanıp tutuşan askerler de halka coşkun selamlarla karşılık veriyorlardı. Kamyonlar zakkum ve palmiye dallarıyla süslüydü. Halkın coşkunluğu askerlere de bulaşmıştı. Gurur ve sevinçten sarhoş olan bu insanları seyrederken 2. alayın kurmay başkanı Teğmen Ali Ebu şunları düşündü. Bütün umutlarını bize bağladılar. Gidip Filistin'deki kardeşlerini kurtarmak düşüncesiyle başı dönen takım komutanı Yusuf Jeriyes, bütün ordunun bir düğüne gittiği izlenimine kapılmıştı. Askerlerin ortasına yol alan Sir John Glove için bu yürüyüş savaş yolundaki bir ordunun hareketinden çok karnavaldaki geçit törenini andırıyordu. Arapları çok iyi tanıyan bir adam için askerlerinin ruh halini şaşırtıcı bir yanlışlıkla yorumlamak oluyordu bu. Lejyondaki bedeviler savaşacaklarından, Tel Aviv üzerinde yürüyeceklerinden, zırhlı araçlarını Akdeniz kıyılarına kadar götüreceklerinden emindiler. Bu savaşa susamış hava İngiliz generalinin onlara sunmayı kurduğu sözde savaşta güç bağlaşıyordu. Glove'un kuvvetlerinden bir bölümünün yeni ayrıldığı Zerka üstüne yerleşen Arap orduları irtibat merkezinde çok daha iyimser bir hava hüküm sürüyordu. "Burası," dedi Azzam Paşa durumu görünce, "tam bir kargaşalık içinde. Mısırlıların irtibat subayı olarak yolladıkları general, ordusun hareketlerinin tümünden habersiz görünüyordu. Iraklılara gelince onlar daha ortaya çıkmamışlardı. Bu acınacak durumun üzerine tüy dikmek için de Saffet Paşa'nın Şam'dan çektiği bir telgraf 13 Mayıs günü öğlende geldi. Belirli bir harekata girişme konusunda görüş birliğine varamamanın bizi felaketten başka şeye götürmeyeceğine kesinlikle inanmış olarak diyordu, istifamı sunuyorum. Azam Paşa onun yerine başka bir Iraklıyı, hiç değilse Selahaddin Eyyubi'nin komutanlarından birinin adını taşımak gibi bir şerefin sahibi Nurettin Mahmut adlı bir Kürdü getirdi. O kargaşalıkta Arap Birliği Genel Sekreteri içini rahatlatacak tek ses duyuyordu. Arap lejyonuna bağlı İngiliz irtibat subayı sabır ve inançla hiç durmadan her türlü korkuyu unutmak gerektiğini tekrarlıyordu. Onları evire çevire yeneceğiz diyordu. Ertesi gün yola çıkmak üzere bavullarını toplayan başka İngilizlerin gözünde de savaş artık sona eriyordu. İçlerinden birçoğu 1939 yılından beri yeryüzünün dört bucağında durmadan savaşmışlardı. Eskişehir'in çarşısı Filistin'de geçirdikleri günlerin son bir anısını edinmek isteyen İngiliz askerleriyle kaynıyordu. Hadassah konvoyunun kurbanlarını kurtarmaya çalışan subay Albay Jack Churchill çoktan beri iki halı edinmek isteğindeydi. Uzun süre Orta Doğu'da yaşayan bu adam pazarlık sanatını çok iyi biliyordu. Ama o gün pazarlığa başvurmak çok gereksizdi. 100 lira isteyen tüccarın eline 4 onluk bıraktı. Bununla yetinin diye ödüledi adama. Çünkü yarın Yahudiler burada olacak ve bütün halılarınızı elinizden bedava alacaklar. Bu hareket küçük bir subay topluluğunu insanlar ve savaş kadar eski bir seçimle karşı karşıya bırakmıştır. Sevilen kadını terk etmek ya da onun uğruna askerden kaçıp sürgünle yeni bir hayata başlamayı denemek. Mike Scott hiç düşünmedi bile. Aylar boyunca çalıştığı ikinci bürodan çaldığı belgeleri karanlıktan yararlanıp Yahudi nişanlısını eline tutuşturmak için her hafta sinemaya gitmişti. Yol kağıdını alır almaz eski Guards subayı Vivian Herzog'u buldu ve Haganah'ın hizmetine girdiğini ona bildirdi. Sadece yeni görevine başlamasını bir armağanla kutlayıp kutlayamayacağını sordu. İngiliz ordusuna geçirdiği yılların geliştirdiği bir şakacılıkla Herzog bir topun çok işlerine geleceğini bildirdi. Böylece 13 Mayıs günü öğleden sonra binbaşı Mike Scott Hayfa'nın en önemli silah ve cephane deposuna bir vinç, bir kamyon ve 3 askerle girdi. Sorumlu generale Kudüs'teki komutanlığın Ramallah yöresindeki yolda bir kaza sonucu 88'lik bir top kaybettiğini, boşaltma sırasında karışıklıkların çıkabileceğini düşünerek bunun yerine hemen bir yenisini koymak istediğini bildirdi. Dilediğiniz alın diye cevap verdi general topları göstererek. Birkaç dakika sonra Carmel tepesindeki bir garajda gayretkeş bir İngiliz deniz subayının değerli toplarından yoksun bıraktığı ordu Borea'ya el konmasının öcünü alıyordu. Haganah ilk ağır topunu ele geçiriyordu. Ama Filistin'de kalan İngilizlerin çoğunun bu kararı almasına yol açan bir kadına duydukları sevgi değildi. Tarafsız polisler olarak gelen bu insanlar sonunda bir davayı benimsemişler, bir takım ihtiraslara kapılmışlar, bölünmelerde bir yanı tutmuşlardı. İdeal uğruna ordudan kaçarak o gün iki yandan birine geçtiler. Silahlarını ve 3 sandık cephaneyi yüklenen sivil giyimli 3 asker, gar yakınında oturan Arap şeflerinden Antoine Sabella'nın evinin kapısını çaldılar ve hizmetlerini sundular. Eskişehir'in Yahudi mahallesinde bir İngiliz onbaşısı birden bir makineli tüfeği kaptığı gibi koşup bunu rastladığı ilk Haganah görevlisinin ellerine bıraktı. Ayrıca bütün silahlardan daha değerli bir bilgi verdi. İngiliz birliklerinin mahalleyi boşaltacakları saati. Böylece gaydaların ardından son işgal müfrezesi çekip giderken ve bir İngiliz subayı yaşlı haham Mordehai Weingarten'e Siyon kapısının anahtarını verirken Hagan'a hazırdı. Boş bira ve viski şişeleriyle sigara kutularını bekleyip dağıtan Yahudiler, İngilizler boşalttıkça bütün destek noktalarını ellerine geçirdiler. Hava kararırken yılan harekatı hedeflerine ulaşmıştı. Haganah eski mahallenin bütün askeri karakollarını, Siyon kapısını, Ermeni mahallesinin sınırındaki bir kilit nokta olan ve batıdaki savunma hattına hakim bulunan Saint-Jacques Kilisesi'nin yüksek kubbesini elde tutuyordu. Şineller yetimhanesi avlusundaki bir sandık yığınının ardına gizlenen Katamon'un en genç fatihlerinden Joseph Nevo adlı Yahudi, büyük bir mutluluk içine gitmesini gerçekten istediği tek İngiliz'in yola çıkışını gözlüyordu. Bu sonucu elde etmek için enerjisinin bütün imkanlarını seferber etmişti. Sırtında çok zarif bir gri tayyör ve başında geniş kenarlı çiçekli bir şapka olan yaşlı kadın, Arap kuşatmasını yararak Tel Aviv'e ulaşmaya çalışacak Palmaç konvoyunun tek sivil yolcusuydu. Konvoy gözden kaybolur kaybolmaz Nevo ile karısı Naomi birbirlerinin kollarına atıldılar. "Bu akşamdan tezi yok, senin yanına yerleşiyorum," dedi genç koca. "Hayır," diye karşılık verdi karısı. "Bir gece daha bekle. Yarın sabah saat 10'da seni Atara kahvesinde bulurum." Bir ölüm sessizliği Kıfar Ezion tepelerini kaplıyordu. Merkez Kibuls'un düşüşü, onun uyduları olan Massuot, Ayn Tsurim ve Ravadim topluluklarını başlıca destek noktalarından yoksun bırakıyordu. Tecrit edilen savunmaları daha zayıf ve silahları daha az olan bu kibbutzlar sırayla yutulmaya hazır birer kalıntıydı artık. Ama onlara son darbeyi Abdullah Tel'in adamları indirmeyecekti. Her türlü direnme olanağını yok ettiğine inanan ve manda yönetimi sona ermeden Ürdün'e dönmekte acele eden Abdullah Tel, güçlerini Jeriko'ya yollamış ve uydu kibbutzları ele geçirme işini başıbozuklara bırakmıştı. Kıfar Etzion yıkıntılarına çullanan binlerce köylünün bu işe girişmeden önce yapacakları daha tehlikesiz bir görev vardı. Akşama doğru Massuot kibbutsunda yaşayanlar bir kamyon ve araba dizisinin Kıfar Etzion'a girdiğini gördüler. Konvoy gerisin geri çıktığında tutuklu arkadaşlarını görebilmek için bakışlarıyla araçları taradılar. Ancak kibbutsundan arta kalanları görebildiler. Yağmalanan mallarla dolup taşan konvoy kilometreler boyunca uzanıyordu. Bir Yahudi'ye Araplar son çivisine kadar Kıfar Etzion'u alıp götürüyorlarmış gibi geldi. Yataklar, şilteler, mutfak araçları, eşyalar, kara asanlar, inekler, katırlar, saman yığınları ve hatta damlardaki kiremitler dolduruyordu araçları. Yıkıntı haline gelen Neve Ovadya'nın torahları bile çevredeki köylerden birini süslemek üzere yola çıkmış gidiyordu. Bu müthiş taşınma sona erdiğinde Hacı Emin'in El Halil bölgesindeki başlıca temsilcisi Abdülhalim Şalaf 3 kibbutsun yok edilmesi için taraftarlarını topladı. Onların eline düşmemek kararında olan Ayn Tsurim kibbutsu içinde yaşayanların geceden yararlanarak bir genel çıkış yapmayı ve yürüyerek Kudüs'e ulaşmayı düşündüklerini Şaltiel'in genel karargahına bildirdi. Bu eylemin yeni bir kıyımdan başka sonuç vermeyeceğine kesinlikle inanan Şaltiel, çiftçilere oldukları yerde kalmaları için yalvardı. Kendisi de bir yandan Kızılaçın ve Fransız İngiliz Belçika konsoloslarının araya girip onları kurtarmasını sağlamak için ölüme karşı bir yarışa başladı. Saint Sepulchre Kilisesi'nin çanları alacakaranlığı bildiriyor ve müminleri akşam duasına çağırıyordu. Müezzinin yakınan sesi de müminleri akşam namazına çağırmak için yolların derinliklerine süzülüyordu. İngiliz askerleriyle memurları kışlalarıyla evlerinden bu gürültüleri son kez duyuyorlardı. Sesler General Edmund Allenby'nin Yafa kapısına varışından 30 yıl, 5 ay ve 4 gün sonra Kudüs'teki İngiliz varlığının sonuna refakat ediyordu. Her İngiliz bu saati kendine göre yaşayacaktı. Rehavia mahallesinin bir pansiyonundaki subay grubu eskiden kendi saflarında hizmet etmiş bir Yahudinin evinde akşam yemeği yiyorlardı. Vivian Herzog için bu toplantı Kudüs'ün merkezindeki başlıca birkaç binanın sorumlularına minnetini gösterme fırsatıydı. Gerçekten de her biri şu ya da bu şekilde Haganah'ın birkaç saat sonra binaları ele geçirmesine yardım etmişti. Bu akşam Herzog için son yemeğin akşamıydı. Oysa çok yoksul bir akşam yemeğiydi. Viski bolca içiliyorsa da tabaklardaki yiyecekler şehrin beslenme yönünden acıklı durumunu yansıtıyordu. Yahudi subayın bütün sunabildiği yumurta tozuyla yapılmış bir omletti. Koca Notre Dame de France binasına yerleşen Highland Light Infantry kantininde birliğin subayları geneleksel içkileri Atoll Brose'la yani viski, bal, yulaf ezmesi ve krema karışımı ıslatılacak son bir akşam yemeği için kilitlerini ve tören ceketlerini giymişlerdi. Yemin Moşe mahallesinin girişinde dev bir poker partisinin haykırışları Press Kulübün son gecesini noktaladı. Kulübün küçücük ve kasvetli barı birkaç Arap, Yahudi ve İngiliz'in hala yan yana oturdukları son yerdi. Burası son haftalarda büyük içki alemlerine sahne olmuştu. Taburelerinin tepesinden Yahudi gazetecilerin en kıdemlisi Gabi Sifroni ve Arap meslektaşı Ebu Said Ebu Riş, müftünün nişancıları ya da Irgun ve Şten gruplarının gönüllüleri tarafından tehdit edilen gazeteci arkadaşlarının dost ve akrabalarına yardım etmek için pek çok anlaşma yapmışlardı. Radyonun sesi şimdi vedalaşırken ve son poker partisini çevirirken çıkardıkları gürültüyü bastırıyordu. İki askeri marş arasında Arapların elindeki Filistin radyosu saat 21'de yapılacağı açıklanan önemli bir İngiliz bildirisi için dinleyicilerinin radyo başından ayrılmamalarını istedi. Birkaç gazeteci alay ederek İngilizlerin en sonunda kalmaya karar verdiklerini açıklayacaklarını söylediler. Daha az sayıda kişiyi bir araya getiren seçkin bir başka akşam yemeği Kral Davut Oteli'ne birkaç yüksek memuru, hükümet genel sekreterini, başsavcıyı ve Chief Justice Sir William Fitzgerald'ı toplamıştı. İsviçreli müdür tarafından verilen yemek Fitzgerald'ın hatırladığı kadarıyla kasvetli ve sessiz geçti. Sona erdiğinde küçük topluluk büyük pencerelere doğru yürüdü. Orada ayakları dibine serilmiş ay ışığı altında parıldayan kubbeleri ve çan kuleleriyle yeryüzünün en büyüleyici görüntülerinden biri Kudüs'ün damları uzanıyordu. İçgüdüsel bir hareketle herkes eski şehrin şerefine içmek üzere kadehini kaldırdı. Mimar Davut Bendor'un siyah beyaz nefis Danua köpeği Esat V için son yemekti bu. Sahibi boş midesinin hoşnutlukla kabul edeceği fazladan bir yemeği yutturmak için Esat'ı her gün hastaneye götürmesinin karşılığını görecekti. Mutfakta görevli çavuş yeni bir kutu konserve et açtıktan sonra gidip bir sandık getirerek mimara sundu. Alın dedi, götürün bunu, köpeğinizi son olarak besleyebileceğim, bu gece hareket ediyoruz. Yok canım dedi Bendor ilgisini gizlemeye çalışarak, saat kaçta? Yarımda. Yarım saat sonra bir Hagana birliği hastaneyi çevreleyen yollarda mevzileniyordu. Government House'un şatafatlı şölen salonunda şamdanlar Sir Alan Cunningham'ın veda yemeğini aydınlatıyordu. Bütün nişanlarıyla süslü tören giysilerini sırtlarına geçiren genelkurmayın yüksek rütbeli subayları Highland Light Infantry alayı orkestrasının neşeli müziğini dinleyerek tatlı tatlı sohbet ediyorlardı. Saat 9'dan biraz önce iki savaş arabasının refakat ettiği siyah bir Rolls Royce, Filistin Radyosu stüdyosunun önünde durdu. Çalışma odasının penceresinden dışarı bir göz atan radyo haberler şefi Raci Seyhun adlı Arap, dinleyicilerine verdiği önemli açıklamayı yapacak kişinin geldiğini anladı. Sir Alan Cunningham asık suratlı arabadan indi. Raci Seyhun onu A stüdyosuna kadar götürdü. İçinde bir mikrofon, bir iskemle ve bir sehpa bulunan küçük bir kayıt kulübesiydi burası. Tam 9'da radyodan yayınlanan askeri marşı kesti ve Excellans Yüksek Komiserin bir açıklama yapacağını bildirdi. Teknisyen bir düğmeye bastı, Raci Seyhun da bir el işaretiyle Sir Alan'a konuşabileceğini bildirdi. İlk sözcükler kulaklarına gelirken Raci Seyhun boğazında bir şey düğümlendiğini hissetti. Yüksek Komiser Filistin'e veda ediyordu. Konuşması kısa ve dokunaklı oldu. Sözlerini bitirdiğinde Seyhun saygıyla Arapça bir şeyler eklemesinin gerekli olup olmadığını Sir Alan'a sordu. Hayır cevabını verdi İngiliz sakin sakin. Sadece God Save the King'i çalın lütfen. Belki de son olarak marşımızı çalma fırsatını elde ediyorsunuz. Tel Aviv'deki küçük çalışma odasında David Ben-Gurion da uyumak bilmiyordu. Önünde Sir Alan Cunningham ve temsil ettiği ulusça boş bırakılan yerin yeni bir otorite tarafından işgal edildiğini birkaç saat sonra bütün dünyaya duyuracak metin duruyordu. Yahudi devletini resmen açıklayacak metnin müsveddesiydi bu. 4. Bölüm Kutsal Şehir Uğruna Yapılan Savaş 14 Mayıs 16 Temmuz 1948 32 5 İyar 5708 Dikenli tellerle sınırlı yolu fısıldaşan iki gölge arşınlıyordu. Tam yerinin ilk ışıkları Kudüs'ün merkezinde bulunan ve Yahudilerce Bevingrad diye adlandırılan bina kümesini aydınlatmaya başlamıştı bile. Bu binadan sorumlu İngiliz binbaşısı son İngiliz'in gidişinden sonra binaları ele geçirmekle görevli Haganah subayı Arya Shura son bilgileri veriyordu. Başarılar dilerim artık dedi binbaşı sonunda veda ederek. Ama Shura onu bırakmadı. Durun dedi, size minnetimizin bir belirtisini sunmak isteriz. Belki de Kudüs Yahudilerini ölümden kurtarmakta bize yardım ettiniz. Shura elini cebine attı ve kuşatılan şehirde bulabildiği en lüks armağanı çıkardı. Üzerinde İngiliz'in adı, tarih ve bunu kendisine sunan ordunun anısını hatırlamaya yarayacak kısa bir yazı bulunan altın bir kol saatiydi bu. Yazıda da H'nin şükranlarıyla deniyordu. İngiliz yönetiminin binalarından çalınan telefon araç gereçleri sayesinde Shura bağımsız bir telefon şebekesi kurmuştu. Bu şebeke onu şehrin merkezini çevreleyen damlara yerleştirdiği 24 gözetleme noktasıyla Bevingrad sınırındaki evlerde gizlenmiş bekleyen birliklere bağlıyordu. PTT görevlileri ellerindeki telefonlarla Shura alacakları her metre yolu bildirmek üzere birliklerin peşinden gitmeyi hazır bekliyorlardı. Shura ayrıca İngiliz ordusu artıklarından yüzlerce tel makasını içeren bir stok keşfetmişti. Tanesi iki şelinden alınan bu araçlar, Bevingrad'ın batı cephesini koruyan dikenli tel ormanı arasında Yahudi askerlere çabucak yol açma olanağı sağlayacaktı. Bir ışık yandı santralda. Gözlemcilerden biri ilk İngiliz askerlerinin büyük postaneden ayrılmaya başladıklarını bildirmek için telefon ediyordu. Shura saatine göz attı. İngiliz subay yalan söylememişti. Saat tam 4'tü. Notre Dame de France binasında bütün Bevingrad kesiminde Allenby ve El Alamein kışlalarında, Kötü Öğüt Tepesi'nde ve Kral Davut Oteli Holü'nde hala kendilerini barındıran Kudüs'ün bütün binalarında İngilizler güneş doğduğundan beri ayaktaydılar. Askerler torbalarını kamyonlara atıyor, siviller bavullarını kilitliyorlardı. Her yanda motorlar homurdanmaya başlamıştı. Araçlar diziler meydana getiriyor, herkes toplanma yerlerine yöneliyordu. General Jones için İngiliz ordusunun Kudüs'te yaptığı son manevra basit bir ulaştırma harekatıydı. Bunu şifreli bir adla belirtmek için irtibat subayı ne kutsal kitaptan bir anı ne de kutsal şehrin ünüyle uyandırdığı ilgiye uygun bir tarihi hatırlatma bulabilmişti. Bir balık adıyla yetinmişti. 14 Mayıs 1948 günü Kudüs Morina'ydı. Saat 7'de ilk birlikler harekete hazırdı. Önceki yüzyıl Yeni Zelandalı Maorilere karşı dalgalanan sarı ipekli sancakların ardında Suffolk alayına bağlı askerler kamyonlara binmek üzere Sion tepesinin yamaçlarından aşağı inmeye başladılar. Dipnot, Maoriler, Yeni Zelanda'nın yeni halkı. Gaydalarının peşinde Highland Light Infantry askerleri de Notre Dame de France binasından gösterişli bir yürüyüşle çıkıyorlardı. Hadassah konvoyundan son sağ kalanları toplayan Lifeguard subayı, yüzbaşı Michael Naylor Leyland, zırhlı araçlarını İngiliz kesimini Kudüs'lerden ayıran dikenli teller üzerinden geçirdi. Yol aldıkça aşağı yukarı kimsenin hareketlerinde hazır bulunmadığını acıyla fark ediyordu. İngiliz askerlerinin Kudüs'ten götürdükleri son görüntüler içlerinden birinin deyimiyle iki taraf arasında futbol topundan başka şey olmadıkları yerden ayrılmanın verdiği rahatlıkla renkleniyordu. Bazıları için kutsal şehrin son izlemi dini olacaktı. Teğmen Robert Ross gibileri için de ilk kurşunun ıslığını işittikleri garip yerin Getsemani bahçesinin anısı. Glasgow'lu kıdemli onbaşı Gerard O'Neill için bu Kudüs'ten ayrılan son İngiliz askeri olmanın şerefiydi. Yüzbaşı Naylor Leyland için birkaç gün önce öldürülen askerinin hala zırhlı aracın kulesinde görülen kanı, 10-12 savaşta çarpışan Yarbay Alec Brody için de bavullarını bağlamakta kullanacağı bir parça ip bulmak amacıyla yaptığı telaşlı arama. Binbaşı Dan Bonar'ın yola çıkışı 30 yıl önce başka bir Mayıs sabahı başlayan meslek hayatının sonuydu. Somme savaşının ardından Adinfen'e Union Jack'i çekmişti. Dipnot, Union Jack İngiliz bayrağı. Hizmet yılları onu Arhangelsk'ten İrlanda'ya, Mısır'dan Dunkirk'e, Normandiya'dan Ruhr'a ve sonunda Filistin'e sürüklemişti. Çember kapanmıştı artık. Hala Kudüs göklerinde dalgalanan son İngiliz bayrağını da indirdi. Yüzbaşı James Crawford için son görüntü esas duruşa geçen yaşlı bir şeyhin askeri selamıydı. Ardında bıraktığım ve aslında kendilerini ilgilendirmeyen bir dava uğruna canlarını veren arkadaşlara karşı bir saygı belirtisi diyecekti bu selam konusunda. General Jones için de Government House'un ıssız koridorlarında yapılan son bir denetimdi. Bütün odalar temiz ve düzenliydi. Çıplak masası ve boş koltuğuyla Sir Alan'ın çalışma odası hiç oturulmamış izlenimini bile uyandırıyordu insanda. Chief Justice Sir William Fitzgerald'ı beraberinde Filistin kadar eski bir görüntü götürecekti. Ağır ağır Beytüllahim'e doğru yol alan ve konvoyun geçişini seyretmek için başını bile kaldırmayan bir fellahın görüntüsünü. Onu arabasının camından gözetleyen Sir William birden kendi kendine sordu. Filistin'de geçirdiğimiz 30 yıl süresince gerçekten bir şey değiştirebildik mi?